Ayrım 53, sayfa 560. Gerçi son günlerde Cumhuriyet, eşkıyalara savaş açmış, daha önce dokunamadıkları eşkıyaların idam fotoğrafları boy boy gazetelerde çıkmaya başlamıştı. Yayla yolundaki eşkıyaların dahi sırra kadem bastığından söz ediliyordu. İra, ne zaman gazetelerde idam edilmiş bir eşkıya resmi görse heyecanla açıp bakıyor, babasını tek kurşunla alnından vuran o kara kuru genç mi diye merak ediyordu. Bazen o tek kurşunu çeken tetiğin öyle bir zamanda kavmine, ailesine, arkadaşlarına ihanet edip kaçmaya kalkıştığı için Allah'ın kendisini cezalandırmak için gönderdiği bir elçi olduğunu düşünmeden de edemiyordu. Nail'in ölümünden 3 ay sonra İra onu ziyarete gelen Bahtiyar'a birdenbire "Ana, Koramaya gelmek ister misin?" diye sordu. Bahtiyar, onun yıllardır kalbinin derinlerine sakladığı memleket hasretiyle yanıp tutuştuğunu daha yüzüne bakar bakmaz anladı. "Bilmem ki, olur sanki," diye kekeledi önce. Sonra kararlı bir biçimde, "Aman, arkamdan ağlayan mı var? Gelirim elbet. Ama yolda kurda kuşa, eşkıyaya yem olmayalım kızım," dedi. İra, "Buradan Ankara'ya gideriz. Ankara'dan Kayseri'ye tren koymuşlar diye duydum. Oradan Koram'a kaç saat ki zaten," dedi, önemsiz bir yolculuktan söz ediyormuş gibi. "Namık ne diyor peki, o da gelecek mi?" "Daha söylemedim, içimden önce sana sormak geldi." "Siz giderseniz ben de gelirim kızım," dedi Bahtiyar. İra'yı cevapladıktan sonra bu yolculuğu istediğini fark etti Bahtiyar. Ordudan sadece bir kere Trabzon'daki kız kardeşini görmek için çıkmıştı. Başka da yer yurt görmemişti. Bu yüzden çok merak ettiği Ankara'yı, daha başka yerleri görmek ihtimali onu oldukça heyecanlandırdı. İra ise o an birdenbire konuyu Bahtiyar'a açtıktan sonra onu devreye sokmanın bu işi kolaylaştıracağını hissetti. Esasında Selanik'ten döndükten sonra ruhu dağılmıştı. Bir yandan Filipya'daki gelişmeyi kafasına takmış, onun gibi güçlü davranmadığına yanıyor, öte yandan ona artık eskisi kadar cazip gelmemesine rağmen cemiyet hayatından eksik olmuyor, bir yandan okumak istiyor ama dalıp dalıp gittiği için okuduğunu anlayamıyordu. Kişiliği, kimliği sanki parçalanmış ve İra bu parçalar arasında kaybolmuştu. Tek arzusu memleketine gidip oraları bir kez olsun görmek, Nadire teyzeden o keseciyi alarak Niko'yu kurtarmaktı. Oğlunun dışında onu hayata bağlayan tek şey bu hedefti sanki. Ve onun bu hedefine ulaştıracak ilk adımı atma şansı çok geçmeden İra'nın ayağına geldi. Belediye başkanlığına adaylığını koymayı hedefleyen Namık, Ankara'ya gidip kulis yapmak ve nabız yoklamak istiyordu. İra onun bu kararını kocasından değil Durmuş Usta'dan duydu. Duyar duymaz da kararını verdi. Ne yapıp edip kocasıyla Ankara'ya gitmeyi başaracak, oradan da kendini göremeye atacaktı. Namık'ın eve erken geldiği bir akşam, yemekten sonra kocasının ardından çalışma odasının kapısını çalıp içeri girdi. Onu beklemeyen Namık önce şaşırsa da karısının kendisiyle önemli bir şey konuşacağını tahmin etmekte gecikmedi. İra hiçbir şey söylemeden kocasının karşısındaki boş sandalyeye geçip oturduktan sonra "Siyasete girecekmişsin," dedi. Namık, "Kimden duydun?" diye sordu. "Usta, usta söyledi." Namık, "Usta yaşlandı artık, baksana. Ağzında bakla ıslanmıyor," dedi, başını önündeki yazıdan kaldırmadan. İra, "O benim babam sayılır. Beni haberdar etmesinin ne zararı var ki?" dedi. Namık gözlüğünü çıkartıp bir süre İra'ya baktıktan sonra, "Evet doğru ama sana kesinleştikten sonra kendim söyleyecektim," dedi. İra gözlerini kocasının gözlerine dikerek, "Ankara'ya ben de gelmek istiyorum," dedi kararlı bir sesle. Namık, karısının Türkçe aksanını hızla düzeltmesine rağmen yer adlarını hala Rumca söylemesi karşısında sinirlendi. Ama bunu ona fark ettirmedi. "Sonra da eğer münasip görürsen birlikte Kayseri'ye, oradan da Koramaya gideriz. Babamın memleketine." İra bütün bunları söylerken nefesini tutmuş, sıradan bir konudan söz ediyormuşçasına sakin olmaya çalışıyordu. "Daha önce de bu arzumu söylemiştim biliyorsun," diye ekledi kararlı bir ses tonuyla. Karısının asla vazgeçmeyeceğini bir kez daha anlayan Namık, yenilgiyi kabul etmekle uzlaşmak arasında gidip geldi. İra, "Sana iyi bir eş, kadın olmayı ben de çok arzulardım. Ama başıma gelenler, yani bütün o felaketler, elimden geleni yaptığımı bil," dedi kesik kesik. Derin bir iç geçiren Namık, "Ağırıma giden de bu ya, keşke bu kadar zorlanmasan, keşke kolayca aksan," dedi. İra başını önüne eğdi. Namık, "Hele o gün gelsin düşünürüz," deyip işi havada bıraktı. İra daha fazla üstüne gitmedi, usulca yerinden kalkıp, Rahatsız ettim, kolay gelsin deyip çıktı. Namık ardından seslendi. Ankara, Kayseri, Göreme, öğren bunları. Gece Namık yatak odasına girdiğinde İra'yı çırılçıplak yatakta uyuyor buldu. Ankara. Namık Ankara'ya gitmeden 2 gün önce İra'ya onu da birlikte götüreceğini söyledi. İra sevinçle ellerine sarılıp öpmek isteyince bundan rahatsız olan Namık onu hafifçe itti. Bir süre boşta kalan, ne yapacağını şaşıran İra heyecanla kocasına sarılıp yanaklarından öptü. Namık onun bu içten gelen sevinci karşısında heyecanlandı. İra kaşla göz arasında Bahtiyar'ın da bu yolculuğu çok istediğini söyledi. Namık Bahtiyar'ın varlığının karısıyla aralarında sıcak bir bağ oluşturmaya yarayacağını düşündüğünden bu öneriye karşı çıkmadı. Bütün hazırlıklar yapıldıktan sonra Bahtiyar'ı da alıp Ankara'ya doğru yola çıktılar. Uzun süreden beri ilk kez yolculuğa çıkan Bahtiyar bir de otomobile binince kalbi duracak gibi oldu. Heyecanı yatıştıktan sonra geçtikleri sokaklarla ilgili anılarını anlata anlata şehri arkalarında bıraktılar. Yason burnuna gelince bu kez hiç durmadan geçtiler. Perşembeden geçerken dramalı mübadiller heyecanla yerlerinden fırlayıp şapkalarını çıkartarak Ford otomobili selamladılar. Namık da şoföre çarşı boyunca korna çalmasını söyleyince korna hiç susmadı. Küçük Enis keyifle el çırpınca otomobilin içini bir anda uçarı bir neşe kapladı. Bahtiyar'ın adım başı şaşkınlığı Namık ile İra için bir neşe kaynağı oluşturuyordu. Bunun farkına varan Bahtiyar ise gördüğü her yenilik karşısında tepkisini iyiden iyiye abartıyor, adeta komediye dönüştürüyordu. Namık Ankara'da meclisin karşısındaki Ankara Palas Oteli'nde 2 oda ayarlamıştı. Bu kez Bahtiyar Enis'in yanında kalacaktı. Ankara'ya inen İra'nın kalbi küt küt atmaya başladı. Zira Enis ona annesiyle birlikte kale içinde yaşadığından söz etmişti. Şansı yaver giderse Fatma Hanım'ı bulabilirdi. Ümitle boz bir tepe üzerinde yıkıldığı yıkılacak gibi duran kaleye bakıp derin derin iç geçirdi. Bahtiyar onu dürtmese ayakları İra'yı otele değil doğrudan kaleye sürükleyecekti. Bahtiyar'ın koluna girerek otelden içeri girdiğinde birdenbire karşılaştığı şıklık ve lüksten başı döndü. Kendisini başkent olmanın havasına çoktan kaptıran Ankara'ya göre hazırlanmak İra'nın aklının ucundan bile geçmediğinden karşılaştığı atmosfer tam anlamıyla bir sürpriz olmuştu. Şapkalı, manşonlu, tayyörlü şık hanımlar, fötür şapkalı beyler Selanik sokaklarındaki zenginleri aratmayacak cinstendi. Yukarı çıkıp odalarına yerleştikten sonra Namık, ''Bu gecenin en şık hanımı olmanı rica ediyorum.'' dedi ve çıktı. İra'nın gözünde bu rica birdenbire ağırlaştıkça ağırlaştı. Böyle olacağını daha önce tahmin etseydi valizini ona göre hazırlayabilirdi. Ama aklı hep Göreme'de olduğundan yanına daha çok rahat giysiler almıştı. Bütün valizini yatağın üstüne boşaltıp tek tek elden geçirdi. Sonra yine dantelli bir gömleğini parçalayıp sade bir tayyörle şapkasına aksesuar yaparak onları elden geldiğince şıklaştırdı. Saçlarını arkadan sıkı bir topuz yaptı, ince küpelerini ve kolyesini takarak çıktı. Yemek salonuna iner inmez bütün gözlerin ona çevrildiğini hissedince önce yanlış giyindiğinin düşüncesine kapılarak gerildi. Ancak Namık'ın gözlerinin içinin parladığını görünce rahatladı. Namık ayağa kalkıp onun sandalyesini çekerek oturmasına yardım etti. Sonra da fısıltıyla orada olan kişiler hakkında bilgi verdi. İra vekillerin, nazırların, belediye başkanlarının adını duydukça nereden geldiği belli olmayan bir özgüvenle oturuşundan bedeninin hareketlerine, yeme içmesinden konuşmasına kadar bambaşka bir kadına dönüştü. Karısının bu hallerine bayılan Namık'ın artık yorulduğunu düşündüğü duyguları yeniden atağa geçiyor ve ona yeniden aşık oluyordu. Ordunun gecelerinde aralarında oluşan sihirli ışıltı Ankara'nın en şık mekanına da bir büyü gibi yayılmaya başlamıştı. Bahtiyar ise daha lobiye adım atar atmaz bu asortik yere uyum sağlayamayacağını anlamış ve yemeğini odasına istemişti. Bahtiyar'ın kasabalı görüntüsünün İra ile olan ışıltısını azaltacağını düşünen Namık, onun bu arzusunu sevinçle karşılamış ve tepsiyi donatarak odasına göndermişti. Ancak ikinci geceden sonra İra, bu gösterişli yemeklerin bir parçası olmaktan sıkılmaya başladı. Zira bir an önce kaleye çıkıp Enis'in annesini bulmanın ve ardından da Göreme'ye gitmenin yolunu arıyordu. Bütün bu arzularını yine yemekte Namık'a söylemenin en uygun zaman olduğuna karar verdi. Tatlı servisini beklerlerken Yarın biraz Ankara'ya dolaşmak istiyoruz dedi, hafif şımarık bir edayla. Namık iyi, şoför beni Anadolu Kulübe bıraktıktan sonra gelip sizi gezdirsin deyince İra rahat bir nefes aldı. Nasıl olsa bir yolunu bulup şoförü atlatabileceğini düşündü. Laf olsun diye kulüp mü, orası da neresi diye sordu. Namık karısının cahilliğine gülümseyerek siyasetçilerin gittiği yer, bizim vekillerle orada görüşeceğiz dedi. İra'nın aklından Kayseri'ye ne zaman gidebileceğini sormak geçtiyse de onu da ertesi güne bırakmaya karar verdi. Sabah kahvaltıdan sonra Namık'ı bırakan şoför gelip onları aldı. Önce onları Atatürk çiftliğine ve Pembe Köşk'e götürdü. İra'dan çok Bahtiyar ilgilendi gördükleriyle. Şoför otele dönerken İra tüm doğallığıyla ''Şu kaleyi çok merak ediyorum, biraz da orayı dolaşalım.'' dedi. Şoför ''Nasıl isterseniz.'' deyip direksiyonu kaleye doğru kırdı. Bahtiyar da kaleyi görecekleri için ne kadar sevinçli olduğunu belirtince İra rahat bir nefes aldı. Ancak saman pazarına girer girmez keçeleri, üzengileri, semerleri, çeşit çeşit halatları gören Bahtiyar'ın aklı gitti. Yaylaya lazım olur diye hummalı bir alışverişe başladı. İra bunu fırsat bilip şoförle onu baş başa bıraktı ve küçük Enis'in elinden tuttuğu gibi kale kapısından içeri daldı. Önüne gelen ilk bakkala muallim Enis'in annesi Fatma Hanım'ı aradığını söyleyince bakkal mahallede yeni olduğunu söyleyerek onu iki sokak ötedeki bir başka bakkala yönlendirdi. Kalbi küt küt atan İra heyecandan 4-5 sokak karıştırdıktan sonra ikinci bakkalı buldu. İçeride alışveriş yapan bir iki müşterinin çıkmasını beklerken bayılmamak için kendini zor tutuyordu. Bakkala yalnız kalınca muallim Enis Bey'in anasını Fatma Hanım'ı arıyorum dedi kekeleyerek. Bakkal İra'nın yüzüne bir süre merakla baktıktan sonra ''Kızım onlar buraları terk edeli yıllar oldu. Muallim Bey'e eşkıyalar kaçırdıktan kısa bir süre sonra anası da Ankara'yı terk etti.'' deyince İra'nın dizlerinin bağı çözüldü. Demek Namık doğru söylemişti. Demek Enis de babası Dimitro gibi eşkıyaya kurban gitmişti. İra bakkaldan iki horoz şekeri alıp oğlunun eline tutuşturduktan sonra onu kucaklayarak hızla saman pazarına geri döndü. Geldiğinde Bahtiyar'ı bir tırpan için kıyasıya pazarlık yaparken buldu. İra, satıcının istediği fiyatı vererek pazarlığı sona erdirdi. Şoför, Bahtiyar'ın aldıklarını bagaja yükledi, sonra hep birlikte otelin yolunu tuttular. İra o gece ağlaya ağlaya giyindi. Sonra toparlanmak için yüzünü gözünü yıkayıp yemeğe indiğinde, Namık'ı kalabalık bir masada başkalarıyla konuşurken buldu. Onun indiğini gören Namık, arkadaşlarından izin isteyip yanına geldi. Ancak daha karşısına oturur oturmaz İra'nın keyifsiz olduğunu hissetti. ''Keyfin yok, hayırdır?'' diye sordu. İra, ''Yoruldum, ayakkabı da vurdu biraz, Ankara'nın yokuşları da orduyu aratmıyor.'' deyip geçiştirdi. Yemeğin ardından Namık, isterse odaya geçebileceğini, kendisinin biraz daha arkadaşlarına takılacağını söyleyince, İra sevincini belli etmeden kalıp odasına geçti ve kendini yatağa öylece bıraktı. Ulaştığı ilk bilginin Enis'in öldüğü düşüncesini doğrulaması karşısında sanki Kayseri'ye gitme isteğini yitirmiş gibiydi. Bu yolculuktan Göreme'ye gidip Nadire teyzeden mücevher keseceğini almak dışında bir beklentisi kalmamıştı artık. Bir an aklına para keseceğinden Namık'a söz ederek oraya gitme işini de ona yüklemenin daha doğru olacağı geldi. Ama o an buna karar veremeyecek kadar dağınıktı kafası. Bunu daha sonraya bırakarak gücünü topladı ve kalkıp geceliğini giyerek uyumaya çalıştı. Ertesi sabah ilk fırsatta Namık'a mücevher keseceğinden söz etti. Mücevherleri duyan Namık'ın gözlerinde belli belirsiz bir ışıltı yanıp söndükten sonra ''Baştan niye söylemedin? Neyse buraya kadar gelmişken hallederiz.'' diye kestirip attı. Bu cevaba kendisinin de dahil olup olmadığını anlayamayan İra ürkerek ''Nasıl halledeceğiz peki?'' diye sordu. Namık ''Gelmişken hep beraber gideriz işte ama sadece bir gece kalırız. O da şartlar müsaitse tabii.'' dedi. Kocasının yoksul günlerini bilmeyen İra, onun konfor içinde doğup büyüdüğünü, başka türlüsüne alışık olmadığını sandığından karşı çıkamadı. Aslında tek bir gece bile ona yeterdi. Hakikaten Göreme'yi çok özlemişti. Bir an oraya giderse evini, yitirdiği ailesini, orada İra'yı beklerken bulacağı hayaline kapıldı belli belirsiz. Sonra bu hayalin yerini tekrar Nadire teyzeyi bulma amacı aldı. Ertesi gün Namık yola çıkma kararı alınca hep birlikte otomobile binip Kayseri'nin yolunu tuttular. Kayseri'den Göreme'ye gideceklerdi. Kayseri'ye girer girmez İra yine gözyaşlarına hakim olamayıp ağlamaya başladı. Geçtiği sokaklar ona sadece geçmişteki acı dolu yolculuğunu hatırlatmaktan başka bir şey ifade etmiyordu. Enisin olmadığı bir Kayseri sadece derinlerine gömdüğü acısını debreştirmişti. Önce Bahtiyar onu teselli etmeye çalıştı. Ancak pek işe yaramadı. İra'nın gözyaşlarının eski sevgilisi için aktığını çok iyi bilen Namık daha fazla dayanamayıp araya girdi ve sert bir ses tonuyla "Eğer böyle devam edeceksen dönüyoruz." dedi. İra ürkerek ağlamayı kesti. Göremeye kadar kimseden tek bir ses çıkmadı. Ara sıra küçük Enis'in sevinç çığlıkları, yarım yamalak soruları bu ağır sessizliği bozsa da büyükler arasında oluşan o derin yabancılaşmayı aşmayı başaramadı. Göremeye girer girmez şoför arabayı durdurup "Nereye gideceğiz beyim?" diye sorunca Namık İra'ya baktı. İra, 5 kişilik bir aile olarak hangi kapıyı çalmanın daha doğru olacağını düşünmeye başladı. Karısının kafasındaki bu boşluğu fark eden Namık, "Otel yok mu? Sor bakalım. Varsa oraya gidiyoruz." deyince İra rahat bir nefes aldı. Şoför inip otel aradı. Ancak elleri boş dönünce İra kafasını toparlayıp, "Doğruca Nadire teyzeye gidelim. O bizi seve seve misafir eder. Otele falan gerek yok zaten." dedi. Uzun süreden beri bambaşka bir hayat tarzına adapte olmuş olan Namık bundan pek hoşlanmadı. "O zaman emaneti alır almaz döneriz. Ben tanımadığım insanların evinde kalamam." diyerek itiraz etti mızıkçı bir çocuk edasıyla. Kocasının mızıkçı haliyle ilk kez karşılaşan İra onu ikna etmeye yeltenmedi. Sadece şaşkınlıkla baka kaldı. "Bir gidelim bakalım önce," dedi zor duyulur bir sesle. Şoföre yolu tarif etti. Ancak bilerek eski evlerinin önünden geçecek biçimde yolu uzattırdı. Araba babasının konaklarının önüne geldiğinde İra gözlerine inanamadı. İçinde acı tatlı anıları geçen, dedesinin dedesinden kalan o güzelim evlerinin girişine koca bir levha asılmıştı. Üstünde Göreme Jandarma Şubesi yazıyordu. Önünde nöbet tutan iki jandarmayı gören İra'nın kalbi öylesine sızladı ki omuzları çöktü. "Ah, jandarma binası yapmışlar." deyince Namık durumu çaktı. Karısının ailesinin evine dikkatle baktı. Gördüğü binanın güzelliği ve ihtişamı onu mutlu etmiş olmalıydı ki jandarma şubesi olup olmamasını pek umursamadı. Zira İra'nın geçmiş zenginliği, yoksulluktan gelen Namık'ın ihtiyacı olan sınıfsal değerleri içselleştirmesinin kapılarını iyiden iyiye açıyor ve ruhundaki önemli bir yarayı onarıyordu. Karısının görmüş geçirmiş bir aileden geliyor olmasının ve buna Bahtiyar'ın da tanıklık etmesinin getirdiği memnuniyeti gizlemeyen Namık heyecanla şoförü durdurdu. Hep birlikte inip evin önünde dolanmaya başladılar. Nöbetçilerden biri gelip onları uyarınca Namık, "Karımın eski konağı, merak ettik. Komutandan rica etsek eğer izin verirse içeriye bir göz atmak istiyoruz." dedi. Az sonra komutanın kendisi bizzat çıkıp gelerek onları içeri buyur etti. Bahtiyar, Enis ve Namık komutanın odasında çay içerken İra duvarlara tutuna tutuna odaları dolaştı. Kapılara elini sürdü, bütün köşe bucağı dikkatle baktı ama geçmişe dair silik hatıralardan başka bir şey bulamadı. Komutanın odasına döndüğünde 10 yaş birden yaşlanmıştı. İkram edilen çaya elini dahi sürmedi. "Namık'a çıkalım artık," diyebildi sadece. Arabaya binmeden önce son bir kez daha dönüp eve baktı. Sonra aklına gelmiş gibi çantasını açıp içinden çıkarttığı ve Agnes ile Ledo'nun mezarından alıp kuruttuğu gül yapraklarıyla bir avuç toprağı bahçeye serpti. Onları elleriyle toprağa karıştırdıktan sonra arkasına bakmadan arabaya bindi. Nadire teyzenin evine geldiklerinde başka bir sürpriz onları bekliyordu. Nadire teyze mübadeleden 5 ay sonra vefat etmişti. Onları gelini Suna karşıladı. İra'nın çocukluk arkadaşı olan Suna onu görünce heyecanla boynuna sarıldı. İki arkadaş uzun uzun ağlaştıktan sonra hep birlikte içeri girdiler. Çok geçmeden İra'nın kocasıyla birlikte Göreme'de olduğunu duyan eski tanıkları eve üşüştü. Ayrım sonu sayfa 571.